Tamam. Size esenlik olsun sevgili kardeşlerim. Tekrar bir arada olmak güzel. Tapınmak, Rabbi övmek, kardeşlerle bir arada olmak bu gerçekten harika bir şey. Bir amacımız var. Bir amacımız olmalı daha doğrusu. Eğer Hristiyansak, kendimize İsa'ya ait olduğumuzu söylüyor isek, yani yeniden doğduğumuzu iddia ediyorsak kutsal kitabın gerçekliğine göre, o zaman bizim bir amacımız olmalı. Amaçsız Hristiyan kaybolmuş koyun gibidir. Bir daha söylüyorum. Amaçsız Hristiyan kaybolmuş koyun gibidir. Çobansız koyun gibidir. Nereye gittiğini bilmez ve bir süre sonra kurt gelir yer bitirir bu Hristiyanı. Değil mi? Biliyoruz. Benlik ve dünya çünkü hiç rahat durmaz. Özellikle iblis hiç boş durmaz. Amacımız olmalı dedim. Çünkü inandığımız ve bugün bizi bir araya getiren değer, yani Mesih İsa'nın kendisi, kilisenin başı ve sahibi olan kişinin bir amacı vardı. İsa çok net, yani benim hayran olduğum bir sürü ayet ve bir sürü bölüm var. Hangisini konuşsam bazen okusam şaşırıyorum. Ama bugün bunlardan bazılarına 3-5 tanesine bakacağız. Eski ayetten bazı değerli Tanrı adamlarının Tanrı'nın amacına olan bağlılıkları ve tutkularıyla ilgili de konuşmaya çalışacağız. Amacımız birbirimizi teşvik etmek. Bildiğimiz ayet ve sözler ama bunları birbirimize hatırlatmak ve tek bir odağa Efendimiz Mesih İsa'ya odaklanmak, nişanlanmak ve onun öngördüğü amaç doğrultusunda sağ ya da sola sapmadan düz bir şekilde kutsalın gücüyle yürümektir. Zaten kardeşlerim hepimiz biliyoruz ki ömrümüz kısa. Ne kadar yaşayacağımızı Rab biliyor. Rab hepimize uzun ömür versin ve bu ömür uzun ömür içerisinde de ona sadık, ona bağlı, onun ilke ve kurallarına uygun sevgiyle ve kutsal ruhla dolu yaşayanlar olalım. Bu yüzden zamanımız az olduğu için dünyadaki amacımızla ilgili kutsal kitabın değerlerine bir bakmaya çalışalım. İsa ne dedi? Diyeceksiniz çok şey söyledi. Evet çok şey söyledi ama Yuhanna 18:37'de İsa şöyle dedi. Yukarıda çıktın mı? Tamam. Oradan okuyayım. İsa Pilatus'un önünde, tabii ben aşağısını söyleyecektim. Şöyle diyor aşağıda, ben gerçeği tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitecektir. İsa açıkça dedi ki Roma valisi Pilatus'a yargılanmadan, yani yargılanır zaten çarmıha çıkmadan önce, ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için bu dünyaya geldim. Burada çok önemli değerler var sevgili kardeşlerim. İsa açık ve net bir şekilde amacını belirtiyordu. Gerçeği tanıklık etme amacı. Zaten birçok kez İsa yol, yaşam ve gerçek benim diye birçok yerde Yahudilere ve onu dinleyen herkese açıkça gerçeğin kendisi olduğunu söyledi. Bu gerçeği tanıklık etmek için geldi. Ama ne dedi? Bunun için dünyaya geldim. Nereden geldi İsa? İsa göklerden, cennetten, babamızın yanından kendini alçaltarak bizim yararımıza doğdu ve geldi İsa Mesih. O zaman İsa gerçekle ilgili konuşurken başka şeyler de söylemeye başladı. Yine Yuhanna bölümünün 8 ve 32. ayetinde Efendimiz İsa Mesih dedi ki gerçek sizi özgür kılacaktır. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır. O zaman insanlığın tanıklık etmek, gerçeğe tanıklık etmek için dünyamıza gelen kişinin bir amacı var. Bu amaçla diyor ki özgür olmalısınız. Ben sizi özgür kılabilirim. Çünkü gerçek benim. O zaman gerçekten İsa'nın bizi zincirlerimizden, günahın tutsaklığından, günahın getirdiği ölümden, iblisin tutsaklığından özgür kılmasına hepimizin ihtiyacı vardı. Çünkü hepimiz tutsak, hepimiz günahın köleleri, hepimiz ayartının içinde yaşayan, kaybolmuş, yok oluşa giden dünyanın zavallı insanlarıydık. Ama hamdolsun hepimiz Mesih İsa'nın sayesinde bu kurtuluşa eriştik. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu İsa'nın anlattığı gerçeğe amin diyen bizler, gerçekle özgür kılınmış olan bizler, aynı zamanda şunu yaptık Rab'le, buna amin dediğimizde. Her zaman Rab'in sofrası yaptığımızda burada kardeşim biri Korintlilerden okuduğunda ne diyoruz? Yeni antlaşmanın aracısı olan Mesih'in kanı aracılığıyla diyoruz. Bunu anıyoruz Rab'in sofrası yaptığımızda. O zaman inkar ediyoruz. Diyoruz ki yeni antlaşma. Zaten Tevrat'ta Yeremya'da yeni antlaşma vaadi verilmişti bizlere. Eski antlaşma geçecek. Yeni bir kalıcı, ebedi bir antlaşma Mesih'le gelecek diye. Bu kan, İsa'nın çarmıhta akıttığı bu kan, yeni antlaşmanın aracısı olan bu kan, bizi Mesih'te satın aldı. Bu yüzden açıkça 1. Korintiler 6:20'de kutsal yazılar şöyle diyor. Kutsal ruhun tapınağı olduğunuzu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bugün kendime ben bir kez daha hatırlatıyorum Hakan Taşlan'a. Diyorum ki Hakan, sen İsa'nın kanınla satın alındın. Bir bedel karşılığı satın alındın. İsa senin için çarmıhta öldü, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. Amin. Şimdi ben bu antlaşma aracılığıyla kurtuluşa ermiş ben, bu gerçekle özgürlüğe kavuşan Hakan artık kendine değil Mesih'e aittir. Eğer siz iman ve bilinçli bir şekilde İsa'nın Rabbin sofrasına katıldıysanız bir Hristiyan olarak artık kendinize ait değilsiniz. Çünkü o kan sizi satın aldı. Eşleriniz var, çocuklarınız var, bir ülkenin vatandaşısınız. Bunlar önemli değerler. Ama asıl olan şey artık yeni bir yaratılışınız var ve yeniden doğarak İsa'ya aitsiniz. O zaman bedel karşılığı satın aldık dedik. Peki kutsal yazılarda madem İsa'nın gerçeğini biliyoruz, madem İsa'nın kanıyla satın alındık ve madem bir bedel karşılığı Mesih'e aitiz, kendimize ait değiliz, o zaman kilise olarak, yaşam kilisesi olarak 2012'nin bu Kasım ayında ne yapacağız? Rab bizi niçin bu 40, 50, 60, 70 neyse kişiyi bir araya getirdi burada? Tanrı'nın bizle ilgili nasıl bir amacı var? Her birimiz için Tanrı'nın bir planı olduğunu, Tanrı'nın her birimiz için bu hayatta son nefesimizi verip Rabbin yanına gelmeden önce bir amacı olduğunu bilelim sevgili kardeşlerim. İş olsun diye, Hristiyan imajı daha iyi diye, daha güzel diye ya da daha rahat diye Hristiyan olmadık. Aslında İncil'e baktığımızda Hristiyan hiç de rahat olmadığını, Hristiyanların biraz tarihine baktığımızda aslında pişmiş tavuğun başına gelenlerden çok daha fazlasının Hristiyanların, samimi Hristiyanların başına geldiğini görüyoruz. Mesih'i izleyenlerin. Şimdi daha önce de paylaştıysam kusura bakmayın ama çok sevdiğim iki eski ahit örneği vermek istiyorum size. Birincisi 2. Samuel 23:15-16'dan. Bu Kral Davut'un hikayesi. Buna bakabiliriz hep beraber. Şuradan okuyayım. Evet, doğru. Diyor ki Davut özlemle, keşke biri Betlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse dedi. Bu üçler, yani Davut'un üç yiğit askeri, Filist ordugahının ortasından geçerek Betlehem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler ama Davut içmek istemedi. Suyu yere dökerek Rab'be sundu. Amin. Burada beni etkileyen şey şu. Davut, Tanrı tarafından seçilmiş yürekli bir adamdı. Gerçekten yürekli bir adamdı, sadık bir adamdı. Davut'un Tanrı'nın amaçlarını yerine getirmek için yüreği, gönlü hoş gelen bir adamdı. Ve her durumda, evet yanlışları hataları oldu ama her durumda bir şekilde tövbe etmesini bilen ve Rabbin ardından giden, Tanrı'yı iyi şekilde temsil eden, bana göre alçak gönüllü, doğru bir adamdı. Ve bu adam Tanrı düşmanlarıyla, yani İsrail'e karşı savaşanlarla savaştayken, orduya komutanlık ederken, doğduğu kentten, değil mi? İnsan toprağını özler, toprak çeker deriz. Bir su çekti canı. Dedi ki keşke bana biri su getirse. Şuradan, şu kuyudan Anamın babamın köyünden belki bir su getirse de içsem. Bir su. Bir bardak su. Ve üç yiğit askeri, dikkat edin ayete, bölüme, ordugahın içinden geçti diyor. Filistin ordugahı. Yani düşmanın, savaştığı kişinin ordugahın içinden geçti. Kuyudan bir bardak suyu aldı. Ve yine aynı riske ve tehlikeye, yani yakalandıkların öldürülecekler. Hiç şansları yok. Bir bardak su için. Tekrar gelerek kralları, efendileri Davut'a sundular. Ve Davut bu yürekliliğe karşılık bu suyu Rabbe sundu. İçmedi. Yani bazen düşünüyorum. Çok bölüm, tabii kutsal kitap okumak çok faydalı. Ama çok bölüm okumaktansa bazen bazı yerleri derin okumak, yani düşünmek çok daha faydalı olur diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bir bardak su için bu üç kişi efendilerine sadık olduklarını göstermek için kendi hayatlarını hiçe saydılar. Hiçe saydılar ya, bu kadar basit. Yani yakalansalar kesinlikle kafaları kesilip ibreti alem olsun diye de ordunun önünde konacaklar. İsrail olan işte siz üç yiğit, çünkü üç yiğit diyor, askerinizi öldürdük. Bak biz böyle güçlüyüz diye hava atacaklardı. Ama bu adamlar canlarını hiçe saydılar Davut için. Sonra ne görüyoruz? 40 yıllık çöldeki, geçen gün Endi'nin Musa hakkında burada konuşurken Yakup'tan bahsetti de, arada Musa'ya da söyledim de, 40 yıl boyunca çobanlık yapan Musa karakteri değiştirildi ve dünyanın en alçak gönüllü adamı ona olarak anıldı. Kutsal yazılar böyle söylüyor. Şimdi İbranilerden tabi eski ayet alıntı yapıyor. 11. bölüm 24-26'ya bakalım. İbraniler 11-24-26. Diyor ki, Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi. Mesih uğruna, altını çiziyorum, Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu. Amin. Musa, şimdi biraz düşünelim. Kim Musa o dönemde? Firavun'un, yani kendine değil mi, Tanrı'nın oğlu diyen neredeyse kişinin, Ra'nın oğlu diyen kişinin torunusunuz. Yani astığınız astık, kestiğiniz kestik, ağzından çıkan her söz emir değil mi? Aksini düşünmek bile söz konusu değil. Bu emre itaat etmemek ölmek anlamına gelen, her yerde Firavun'un büyük tapınakları, piramitleri, büstleri yapılan bir dönemde, zenginliğin de iştivanın en büyük olduğu dönemlerde Mısır İmparatorluğu'nda siz oranın varislerinden birisiniz, birisisiniz. Buna rağmen Musa Mesih'i yüz yüze görmemesine rağmen, değil mi? Yaklaşık 1000 yıl önce Mesih'i selamlıyor. Vaadi biliyor Musa. İman adamı çünkü Musa. Ve diyor ki, bu kadar zenginlik var, dünyayı satın alacak altın, gümüş, piramitlerine soyulduğunu, değil mi? Firavun'da neler gömdüğünü az çok duyduk tarihte. Bu zenginliğe rağmen Mesih uğruna acılara katlanmayı seçti diyor. Çünkü amacı Musa'nın Firavun'a hizmet etmek değil, her şeyi yaratan krala, evrenin kralına, Rabbe hizmet etmekti. Ve bu yüzden Musa geçici olana değil, kalıcı olana bakıyordu. Geçici olan zenginliğe değil, kalıcı olan zenginliğe bakıyordu. Ve şunu biliyordu bence Musa. Benim yüreğim neredeyse, evet o zaman bu ayet yoktu belki ama, benim yüreğim neredeyse hazinem oradadır dedi. Ve zenginliği Rab'de buldu ve seçti. Ve bu yüzden Tanrı'nın halkıyla birlikte Mesih uğruna baskı görmek, acı çekmek, ona bunu yeğledi. Ama çoğu zaman, bakın kendimi de koyarak söylüyorum, bu kadar çöllerde 40 yıl boyunca ve ondan sonraki süreçte de uzun bir süre boyunca yokluk, sıkıntı, acı, çölde kaç kişi kaldı bilmiyorum. Bazıları safariye gitti biliyorum ama çöl gibi değil. Belki bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil mi? 40 yıl değil. Ağlananlar, sızlananlar, geri dönmek isteyenler çok oldu. Bunu biliyoruz değil mi? Ama kilise böyle olmamalı. Kilise alacağı ödülü düşünmeli. Acı çekebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Sıkıntı çekebilirsiniz. Yokluk çekebilirsiniz. Ettiğiniz dualara istediğiniz zamanda yanıt gelmeyebilir. İstediğiniz şekilde cevap gelmeyebilir, yanıt gelse bile. Beklediğiniz gibi olmayabilir. Ama hem Davut'un 3 yiğit askeri gibi hem de Musa gibi cesur olun ve sabırlı olun ve sadık olun. Çünkü alacağınız ödül büyüktür. Bu yüzden İsa dedi, gerçeğe tanıklık etmek için geldim. Siz gerçeği biliyorsunuz çünkü gerçek sizin içinizdedir. Ve bu gerçek sizi özgür kılmıştır. Bu gerçek özgür kıldığı için hiç kimse sizi köle ve mahkum edemez. Bu yüzden hepinizin büyük bir zenginliği, Firavun'un hazinesinden daha büyük bir zenginliği ve görkemli bir mirası var. Mesih İsa sayesinde. Bu yüzden kilisenin cesur olması, imanla yaşaması, Musa'dan daha büyük şeyleri görmesi, Davut'un 3 askerinden daha tutkulu olması gerekmektedir. Çünkü onlar bu yazıları görmediler. İsa dedi ki, ne mutlu sizin duyduklarınızı duyanlara, sizin gördüklerinizi görenlere dedi İsa onlara. Değil mi? Çünkü tekrar uzaktan selamladılar. Ama Petrus, Yuhanna, Yakup, elçiler, Filipuslar gördü. Andreaslar gördü. Şimdi ben görmedim canım. Ama İsa dedi, görmeden iman edenlere ne mutlu. Çünkü ona Tanrı'nın çocukları denecek. Siz Tanrı'nın çocuklarısınız. Siz Tanrı'nın, yani kutsal ruhun tapınaklarısınız. İşte en büyük zenginlik budur. Bu yüzden kilisenin bir amacı olmalı. Tanıklık amacı, tutku amacı, bağlılık amacı olmalı. Bakın, Yeni Ayet'in en sevdiğim adamlarından bir tanesi Pavlus açıkça şöyle söylüyor. Elçilerin İşleri 20-24'te. Bu yüreği çok önemsiyorum. Filipelileri de özellikle okumanızı isterim 3. bölümü ayrıyetten. Diyor ki Pavlus, canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Amin. Pavlus ne diyor? Canımı önemsemiyorum. 3 yiğit asker gibi. Musa'nın Rab için yaşaması gibi. Canımı önemsemiyorum. Hocam bir dakika dur. Sen 2 yıl önce Mesih'e iman edenlere zulmeden bir adam değil miydin? Attım 2 yıl. Çok daha biraz önce. 10-15 yıl önce. Böyle bir adamdın sen. Zulmediyordun. Bu inancın sahte olduğunu iddia ediyordun. Mesih İsa'nın gerçek olmadığını, gerçek Mesih olmadığını söylüyordun. Buna inananları kafir ilan ediyordun. Ama şimdi ne oldu? Pavlus'un zaten hikayesini biliyoruz. Nasıl geldiğini Rabbin Hananya'nın ve Rabbin ona gözüktüğünü biliyoruz. Kardeşim anlattı. Ama şimdi o Pavlus diyor ki, bir zamanlar zulmettiği İsa için canımı şimdi onun için veririm diyor. Önemsemiyorum. O zaman biz bugün aynı şekilde İsa'ya iman etmiş ve İsa'nın gerçeğiyle karşılaşmış olarak böyle diyor muyuz? Canımı önemsemiyorum. Canımı önemsemiyorum. Malatya'daki kardeşlerden bir tanesi için şöyle deniyor. Öldürülmeden önce Mesih diye bağırmış. Büyük ihtimalle İsa'yı gördü. Çünkü son nefesini veriyordu zaten. Büyük ihtimalle İsa sizi bekliyorum diyerek onlara gözüktü. O en son öldürülendi. Mesih diye bağırdı. Bana yardım edin diye bağırmadı. Boğazımın kesilmesine engel olun diye bağırmadı. Niye bu başıma geldi diye bağırmadı. Niye bunu yaşıyorum diye bağırmadı. Son nefesinde Rabb'i yüceltti. Mesih diye bağırdı. Hiçbirimiz bu denenmeyle, bu acıyla karşılaşmasın. Temennim bu değil. Ama çünkü öyle diyor zaten kutsal. Henüz kanımıza akıtmak zorunda kalmadık Mesih uğruna. Ama bu da olabilir. Kilise her şey hazır olmalı. Çünkü burada oyun oynamıyoruz. Çünkü Mesih oyun oynamadı. Elçiler oyun oynamadı. Bir amaçları vardı. Tanrı'nın, babanın isteğini yerine getirmekti. Tanrı'nın isteği de oğla iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ve siz busunuz. İbrahim'in soyu, mirasçılar, dünyanın en şanslı, en zengin ve sonsuz yaşamı olan insanlarısınız. Bu yüzden gerçekten şükretmeliyiz. Bu yüzden gerçekten hamd etmeliyiz. Canım sen iyi diyorsun da benim kiram yok. Sen iyi diyorsun da benim cep telefonu için param yok. Yol param yok. Doğrudur kardeşlerim. Olabilir. Haklısınız. Katılırım buna. Bunların çoğunu ben de yaşadım. Bundan olacağını da söyleyeyim size. Bu hayatta sıkıntımız, acımız olacak. Ama solmayacak ve çürümez bir umudumuz var. Eğer bu sıkıntılardan öteki tarafa bakıp Musa gibi uzaktan Mesih'in görkemini, zenginliğini selamlar ve gözümüzü ona çevirirsek çok farklı şeyler göreceğiz. Çünkü çoğu zaman şöyle yapıyoruz. Bir pencereden dışarı bakıyoruz. Ve ne yazık ki çoğu zaman yerdeki çamuru görüyoruz. Ama aynı pencereden gökyüzüne baktığımızda gökteki yıldızları göreceğimiz de kesindir. Aynı kişiyiz, aynı pencere. Ama lütfen kafamızı göklere kaldıralım. Çünkü Musa öyle yaptı. O zaman biz de imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya gözlerimizi dikelim diyor Tanrı'nın sözü. O zaman sevinç bulacağız. Şimdi bakın, sözlerimin başında dedim ki bir amacımız var. Bugün buradayız. Rastlantı sonucu birlikte değiliz. İş olsun diye şimdi bu sıraları doldurmuyorsunuz. İş olsun diye ben konuşmuyorum ve siz iş olsun diye bunları dinlemiyorsunuz. Şimdi Pavlus Romalılar 1:14'te çok açık. Beni harekete geçiren ayetlerden bir tanesidir bu ayet. Ne kadar hareketliyim onu Rab biliyor. Derdim kendimi anlatmak değil. Ama beni motive eden ayetlerden birisi. Umarım sizi de motive eder. Şöyle diyor kutsal yazılar. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Amin. Yani bu sorumluluk sadece Pavlus'un muydu? Yani bu bölümü okuduğumuzda Romalılardan, Tanrı'nın sözünden. Ya arkadaş bu Pavlus'un işi. Bana ne, beni ne bağlar mı diyoruz? Benim işim bu değil mi diyoruz? Tanrı Pavlus'u seçti. Beni seçmedi mi diyorsunuz? Seçmediyse burada olamazsınız kardeşim. Tanrı sizi çağırdığı ve seçtiği için burada oturuyorsunuz. O zaman çağırdığı ve seçtiği için burada oturuyor iseniz sizin de benim de Mesih'e karşı bir sorumluluğumuz var. İsa'nın amacı neydi, sorumluluğu neydi? Babanın isteğine uyarak gerçeğe tanıklık etmek. Düşünün, o dönemin en büyük imparatorluğunun, birileri için en zalim imparatorluğunun atanmış valisinin önünde İsa bunu söyledi. Cesaretle, hiç çekinmeden. Değil mi? Seni salmaya da tutuklamaya da yetkin var demedi mi Pilatus? Yani bana biraz iyi davranırsan seni salarım ya, bu çarmıha gitmezsin. Bu utancı yaşamazsın dedi İsa'ya açıkçası Pilatus. Ama İsa, ben bu amaç için geldim dedi. Hani sen ne anlatıyorsun, ben bu amaç için geldim. Bir sorumluluğu var İsa'nın. Pavlus kimi örnek aldı? Açıkça yazıyor değil mi Filipelilerde? Ben Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın dedi Pavlus açıkça. Açıkça. O zaman Mesih bunu yaptı ve Pavlus bunu gördü ve bunu örnek aldı. Bu gerçeğe tanıklığı, gerçeğin özgür kılacağı sorumluluğun bilincine vardı ve bunun gereğini yaptı. Nereden biliyoruz? Çünkü başı kesilerek Roma'da, değil mi, yaşamını verdi. Son sözlerini Timoteus'a yazdı. Yarışı bitirdim, imanı korudum falan filan. İmanı korudu. Sorumluluğu yerine getirdi. Hamdolsun yazdıklarını vahiyden aldığı, kutsal ruhtan aldığı yazdıklarını yerine getirdi. Kanıyla imzaladı. O yüzden şimdi hepimizin gerçekten başını önüne alıp ciddi olarak dua ederek, bakın bir dindarlıktan, hani böyle bir zorlamadan bahsetmiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama hakikaten madem bir bedenin üyeleriz değil mi? Kardeşiz biz. Az önce birbirimizi öptük, selamlaştık. Burada sayımızın önemi yok. Yüreğimizin ve karakterimizin önemi var. Rab buna bakıyor. Rab 12 kişi seçti. 120 kişi seçmedi. 1200 kişi seçmedi. Burada 12'den fazla insan var. O zaman düşünelim. Benim sorumluluğum ne? Benim payım ne? Yaşam Kilisesi'nde, Türkiye'de, İstanbul'da Rab için benim payım ne? Ben ne yapacağım? Böyle yaşayıp iş, güç, sıkıntı, sabah git, akşam gel. Bununla mı yaşayacağım? Çalışmak önemli. Çalışmayan ekmek yemesin diyor Tanrı'nın sözü. Çalışmayı kötülemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hepimiz çalışıyoruz. Ama Mesih'teki işimiz ne? Mesih'teki işimiz ne? Yani Pavlus Filipelilerde dedi ki, 2:21'di galiba, bu yok sende. Şimdi aklıma geldi. Diyor ki, herkes Mesih İsa'nın işini, kendi işini düşünüyor. Herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil. Yani bunu Tanrı sözü yazıyor. Filipelere yazıyor. Yani sizinle içtenlikle ilgilenebilecek oğlum Timoteus'tan başka yanımda hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Adam ölü diriltiyor. Adam cinleri kovuyor. Adam her türlü hastalığı iyileştiriyor Rabbin ruhuyla. Yanında hiç kimse yok. Samimiyet yok, sadakat yok, sorumluluk alan yok. Mesih için yaşayan ve Mesih'i izleyen yok. Yani az var. Öyle olmayalım. Bugün amin deyip, iyi dinleyip ya da ben böyle gürleyip burada ben de başka bir şey yapmayayım. Birbirimiz için dua edelim. Birbirimizi yüreklendirelim. Çünkü bu kilisede Tanrı'nın eli mevcuttur. Tanrı'nın eli buradaysa Tanrı'nın açtığı kapı buradadır. Tanrı'nın açtığı kapı buradaysa bu kapıdan içeri girecekler çoktur. Çünkü o çobandır ve kaybolmuşları bulmak için gelmiştir. Ve bu ülkede, bu şehirde çok kaybolmuş insan var kardeşlerim. Ve bizim işimiz bu. Dünyanın öncelikli işi Mesih İsa'ya hizmet etmektir. Dünyanın öncelikli işi Mesih'e hizmet etmektir. Bunu anlamıyorsak boşuna yer işgal etmeyelim. Çünkü burayı dolduracak çok insan var. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl, beş yıl sonra bunu göreceksiniz kendi gözlerinizde. Şimdi yine sevdiğim bir ayet. 1. Petrus 2.9'da şöyle diyor. Sorumluluğumuz var demiştik. Pavlus bunu ilan etti herkese karşı. Şimdi 1. Petrus da şunu söylüyor. Diyor ki ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılısı ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Amin. Demek ki daha güzel bir ortam olsun, 3 tane mum olsun, rahipler rahibeler olsun, biri de gelip benim günahımı çıkartsın. Değil mi? 2-3 heykelin önünde eğilelim. Türkiye'nin genel bildiği kilise çapından konuşuyorum. Burası için değil. Gidelim gelelim. Tüslü kokuları da var içeride. Demek ki bunun için çağrılmadık. Değil mi Tolga? Bunun için seçilmedik. Adam hep yollarda. Niye? Niye? Çünkü Mesih'e tanıklık ediyor. Biliyor kralın kâhini olduğunu. Kralın çocuğu olduğunu. Tanrı'nın seçtiğini, ona bir amaç verdiğini, onu bir amacı, bir sorumluluk verdiğini biliyor. Rab onu bereketlesin. Hepimizi bereketlesin. Çünkü bu sadece onun değil, sadece benim değil, sadece Andy'nin değil. Hepinizin işi kardeşim. Hepimizin işi. Çünkü siz Tanrı'nın artık öz halkısınız. Bir zamanlar karanlıktınız. Bir zamanlar Tanrı'nın halkı değil, gazap çocukları. Ama şimdi öz halkısınız. Bir zamanlar gayrimeşrudunuz. Değil mi? Şimdi Tap tarafından tanındınız. Yeni bir kimliğiniz, yeni bir adınız, yeni bir değeriniz, yeni bir sorumluluğunuz mevcuttur. Bu yüzden Pavlus'un ısrarı ve tutkusu, Davut'un askerlerin tutkusu ve arzusu, Musa'nın o kadar büyük zenginliği, çöldeki 3-5 itaatsiz halka değişme nedeni, hepsi işte bu gerçeklikten, bu tutkudan kaynaklanmaktadır. İsa'ya odaklıdır. İşin başlangıcı İsa'dır. İşin sonu İsa'dır. Ve biz şimdi bu dönemi yaşıyoruz. Ne mutlu bunu duyan ve bunu gören gözlere. Amin. O yüzden kardeşlerim yılmayalım, cesur olalım ve Rabbim için her zaman gayretli olalım. Neden? Son ayetimiz. Size son bir ayet okuyacağım. Hani bazılarının yüce buyruk dediği bir ayet. Matta'dan. Matta 28, 19 ve 20. ayetler. Rabbimizin sözü şöyle diyor. Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruh adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Amin. Demek ki Rabbimiz her an bizimle birlikte. Her an. 24 saatin 24 saati. 365 günün 365 günü. Biz gittiğimizde, biz insanlara baba, oğul ve kutsal ruh adıyla vaftiz ettiğimizde, müjdeyi duyurduğumuzda bu sorumluluğu kabul edip kutsal ruhun gücüyle yalnız değiliz. Korkma küçük sürü dedi. Yalnız değilsin. Seninle birlikteyim. Eski ayete baktığımızda değil mi? Bunun dünya kadar tanıklığını görüyoruz. Rabbin meleği gönderiyor. Rab ordularını gönderiyor. Bir gecede bir melekle 180 bin kişi yerle bir ediyor. Yalnız değiliz. Bilmiyorum demeyin. Ben yeniyim demeyin. Ne söyleyeceğim demin. İsa'nın Rab olduğunu biliyorsanız bunu söyleyin. İsa seni seviyor, seni kurtarabilir kardeşim diyebiliyorsanız deyin. Vaiz olmanıza, kutsal kitap hatibi olmanıza gerek yok. Petrus balıkçıydı. Ben kimim ya? Ben kimim? Düne kadar motorcu bir adamım ben. Ben Tanrı olsam beni seçmem. Ama şimdi bir şey biliyorum. Şimdi bir şey biliyorum. İsa kurtarır. Tamam. Ve kurtulması gereken çok insan var. Bunun için konuşuyorum. Bunun için konuşmaya devam edeceğim. Bunun için Tanrı'nın halkıyla birlikte yürümeye, teşvik etmeye, teşvik almaya, dua etmeye, dua almaya, ağzım ve nefesim olduğu sürece de iyi kötü konuşmaya çalışacağım kardeşlerim. Çünkü hepimiz bunu yapmalıyız. Bunu yaptığımız zaman Tanrı'nın kutsal ruhu hazır zaten. O uyumaz, yorulmaz, hamdolsun. Bize destek olacak. Bu yüzden mucizelerin olduğunu göreceğiz. Ölülerin dirildiğini göreceğiz. Cinlerin çıktığını göreceğiz. Hastalıkların iyileştiğini göreceğiz. Peygamberliklerin yapıldığını göreceğiz. Kutsal ruhun ateşinin kiliseye düştüğünü göreceğiz. Çünkü Rab böyle bir tanrıdır. Tanrımız diri bir tanrıdır. Miskin bir tanrı değil, çaresiz bir tanrı değil, güçsüz bir tanrı değil. O yüzden yaşayan ve diri olan Tanrı'ya kulluk etmek kolay değildir. Ama Mesih'le zaferliyiz. Amin. Rab hepinizi bereketlesin ve kutsasın. Teşekkürler. Sağ olun kardeşim.